Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizlere TGRT FM İstanbul stüdyolarından sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Bu haftada Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu haftada sizlerle beraber Çınaraltı sohbetlerinde şöyle nostaljik, maziye ait hadiseleri, enteresan şeyleri hep beraber dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Anadolu halk kültüründe davul zurna geleneğiyle hala izine rastlanan bir mehter musikisi var. Bu mehter musikisi asırlar boyunca Osmanlı ordusunun girdiği her savaşta bu orduya eşlik etmiş. Bir hükümdarlık ve bir istiklal alameti mehter. Ordunun her zaman güç ve cesaret kaynağı olmuş. Muharebeye girmeden evvel heyecanlı, coşkulu, hamasi şarkılar söylenmesi ve yeri göğü inleten köstlerin vurulması sayesinde düşmanın paniğe uğratıldığını bilmeyen yok gibi. Mehter musikisi bestecileri de düşmanın cesaretini kırıcı eserler yazmaya itina etmişler. Osmanlılar'da mehterin başlangıcı, evet diğer Türk devletlerinde de var, köz, davul. Fakat bu köz davula, savaş musikisine, harp musikisine en mükemmel şekli Osmanlılar vermiş. Ve buna mehter demişler. Selçuklu Sultanı, o zamanlar Osman Bey, Osman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey, küçük bir bey, uç beyi. Osman Bey'e beylik alameti, beylik verilmesinin alameti olarak Sultan Alaaddin Keykubat var, 3. Keykubat. Selçuklu Sultanı, tabl ve alem gönderilmiş. İşte tabl, davul demek. Böylece bando kurulması sağlanıyor. Çünkü tabl, davul bir istiklal, bağımsızlık alameti. Mehter bu tarihte işte yaklaşık 1299 yılında zaten işte Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak da 1299 kabul ediliyor bundan dolayı. Ta Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 1826 tarihine kadar, Vakayı Hayriye'ye kadar mehter devam etmiş. Mehter Farsça bir kelime, Arapçalaşmış, buradan geliyor. Ama çalgılarda, kıyafetlerde falan Fars tesiri var. Fakat artık bir Türk bandosu. Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırınca, o zaman Yeniçerilere ait olan her şeye bir aksülemel tepki gösterildiği için, Yeniçeri Ocağı da bu mehter de Yeniçeri Ocağı ile beraber kaldırılıyor. Ve yerine Avrupa'yı bando, mızıkalar kuruluyor. Ne zamana kadar? 1908 yılında Felik Ahmet Muhtar Paşa, meşhur Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Muhtar bir müze kuruyor. Askeri müze. Müzeyi askeri Hümayun. Burayı kurunca Avrupa'da da örnekleri var. Yeniden bu mehteri ihya etmeye çalışıyor. 1914 senesinde Mehterhane-i Hakani adıyla yeniden mehter kurulup askeri müzeye bağlanıyor. Ahmet Muhtar Paşa da Gafil Ne Bilir Neşve-i Pür Şevki ve Gaye adıyla başlayan meşhur mehter marşını, Mehterhane-i Hakani marşını yazıyor. Mehter 1914 yılından 1935 yılına kadar devam etmiştir. Devrin Milli Müdafaa Vekili Zekai Apaydın mehteri kaldırıyor tekrar. 1952 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar, yurt dışında bazı askeri bandoları görünce İsveç'te, Belçika'da, neden bizim böyle bandomuz yok, olmasın, tarihi bandomuz olmasın diye bir soru soruyor. Ve tekrar İstanbul Askeri Müzesi'ye bağlı olarak mehter takımı kuruluyor. Bugün adı mehter takımıdır. Ve dolayısıyla bugünkü mehter takımının 1952'den bu yana bir tarihçesi var. Ama esas mehterin tarihçesi ta Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar devam ediyor. Evet, günümüzde mehter takımı İstanbul'da Harbiye'de Askeri Müzesi'ye bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ve haftanın belli günlerinde halka açık konserler verir. Ve bazı resmi merasimlerde hazır bulunur. Ve Osmanlı'nın eski haşmetli, satvetli günlerini bize hatırlatır. Efendim, mehter takımı deyince herkesin aklına mehter bölüğünün, mehter takımının kendine has ritmik yürüyüşü geliyor. Bu mehter takımının yürüyüşünün temposu Kerim Allah, Rahim Allah ritmidir. Mehter takımı yürüyüşe geçmeye başladığında önde Çorbacıbaşı ünvanını taşıyan ve başında üsküf bulunan mehteran bölüğünün komutanı bulunur. Arkasında sol tarafta Aksancak, sağ başta ise zırhlı muhafızla kırmızı sancak. Sancakların arkasında ise üçerli koldan üç sıra halinde dizilmiş 9 tuğ gelir. Sağ tarafta kırmızı sancağın arkasında hücum tuğu, tuğlardan sonra da ortada mehter başı yer alır. Yürüyüş böyledir. Mehter başından sonra sırayla çevganiler, okuyucu zurnazenler, boruzenler, efendim nakkare çalanlar, nakkare zenler, zilzenler ve ondan sonra davul çalanlar. En arkada ise at sırtında köstenler gelir. Demek ki mehter takımının yürüyüşü bir tempoyla olduğu gibi mehter takımının dizilişi de aynı diğer askeri bölüklerde olduğu gibi bir nizam, intizam dahilindedir. Mehter takımı rastgele dizilmemektedir. Bu dizilmelerin mehter takımının yürüyüş temposuyla, yürürken icra ettikleri musiki eserlerinin işitilmesiyle çok yakından irtibatı vardır. Sevgili dinleyiciler, mehter takımı konser vereceği yere gelene kadar bu askeri ciddi yürüyüşünü yapar. Kendine mahsus ritmiyle. Ondan sonra konser vereceği yer gibi meydan olması lazımdır. Burada hilal şeklinde açılır ve burada ayakta çalar. Nöbet deniyor. Mehter konserlerine nöbet denir. Çünkü belli günlerde nöbetleşen münavebeyle çaldığı için nöbet ismi verilir. Yalnız nakkareciler bağdaş kurup otururlar. Hepsi ayakta. Sazlar da sağdan sola nakkare, zurna, davul, zil ve borazan olarak diziliyor. Yürüyüşte her üç adımda bir duruyorlar, hafif yarım sağa ve hafif yarım sola dönüyorlar. Böylece yürüyüş kolu aynı tempo ile bir sağa bir sola selam vererek davulların kumandasında ilerliyor. Mehter yürüyüşü diye şimdi bazıları dalga geçiyorlar ama mehter yürüyüşü temkinin, teenninin, tedbirin sembolüdür. Sağa da bakıyor, sola da bakıyor. Öyle dolduruşa gelip de süratli gitmiyor. İki ileri bir geri de değil. O da yanlış bir tabir. Şimdi yürüyüş esnasında mehter takımı hep bir ağızdan Rahim Allah, Kerim Allah diye alkış tutuyor. Alkış şimdiki şeyde tempo manasındadır. Biz şimdi alkış deyince iki elin birbirine vurulmasını anlıyoruz. Eskiden alkış demek bir şeyi teşvik etmek manasına gelir değil mi? Tempo şimdiki tabirle. Şimdi mehter takımının da küçüğü var, büyüğü var ama tam teşkilatlı bir mehter takımında zurnalar, bir kaba zurna var, bir cura zurna var. Boru var, kurrenay var, mehter düdüğü var, klarnet var. Bunlar sesli, nefesli sazlar. Efendim bir de vurmalı sazlar var. Köz, davul, nakkare ve tabul, bir de def var. Efendim ayrıca zil ve çevgan da bulunuyor. Çevgan üzerinde ziller asılmış olan bir sopadır. Bunu yukarıdan aşağı doğru sallandığı zaman musikiye eşlik etmektedir. Efendim mehterlerin esas vazifesi harp meydanlarındaydı sevgili dinleyiciler. Mehterhanenin harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugahı koruyan erler uyumasınlar diye devamlı çaldığını biliyoruz. Nöbetleşe çalıyorlar. Adına da zaten onun için nöbet deniyor. Cenge giderken serdar vezirlerin mehterlerinde boyları bir metreyi aşan büyük cenk davulları vardı. Bunlara harbi küs denirdi. Harp kösü. Devenin üzerine yüklenirdi bunlar ve devenin üzerinde çalınırdı. Köse tokmak çalmak apayrı bir hünerdi. Evliya Çelebi diyor ki, köslerin her biri bir hamam kubbesi kadar gelir. Bayram gecelerinde, bayram günlerinde çalınır. Sedası gök gibi gürler diyor. Nöbet vururken, yani mehter konseri verilirken, kösler toplu halde mehterin ortasında yan yana yere konur ve orada çalınırdı. Yürüyüşlerde hayvana bindirilmiş durumda hayvanın sağına soluna bağlanırdı. Köszen de hayvana binerdi, otururdu ve yine sağdaki solda ve soldaki köslere sırayla vururdu. Tarih boyunca kösler sadece hükümdar mehterlerinde çalınırdı. Bir de harbe çıkıldığında eğer padişahın yerine bir başkası serdar, yani başkomutan vekili olarak tayin edilmişse onların mehterlerinde de köz çalınırdı. Efendim ben çocukluğumdan beri merak ederdim. Efendim bu köz üzerinde köz çalınan at veya deve neden ürkmüyor diye. Meğer onu bu köz sesine alıştırırlarmış. Hatta köz dinlemiş diye bizde bir tabir vardır. Efendim yani etrafında ne olsa bitse hiç aksülemel göstermeyen, reaksiyon vermeyenlere köz dinlemiş derler. Yani bu köz dinlemiş atın, devenin nasıl hiçbir sesten müteessir olmuyorsa, bu insan da hiçbir sesi dinlemiyor, kendisine söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyor veya hiçbir efendim ağırlık, zorluk ona zor gelmiyor. Çünkü o köz dinlemiş. Bu manada dilimizde bir tabir vardır. Köz dinlemiş. O da işte mehter takımındaki közlerden gelme bir tabirdir. Mehter takımında her saz çalan grubun bir başı vardı. Buna ağa denirdi. Davulcu başıya baş mehter ağa denirdi. Mehterhanenin başında mehter başı ağa bulunurdu. Mehter başı ağa, baş mehter ağa ve ağalarla çevganiler başlarına beyaz destar. Destar sarık demek. Beyaz sarık sarılmış kavuk. İçlerine sarı üç etek, arkalarına al kırmızı cübbe, al şalvar, ayaklarına da sarı renkte yemeni, mes veya papuç giyerlerdi. Ayrıca bellerine de şal kuşak sararlardı. Diğer mehterler ise başlarına beyaz tülbent sarılmış lacivert kavuk, içlerine sarı renkte üç etek, arkadan lacivert cübbe, kırmızı şal var, ayaklarına kırmızı yemeni, mes veya papuç giyerlerdi. Bellerine de şal kuşak bağlarlardı. Bu mehter takımının kıyafeti mehter takımına mahsus bir kıyafetti. Bu mehter takımının kıyafetine göre burada bulunanların hangi rütbede olduklarını anlamak mümkün idi. Efendim, zamanla Osmanlıların Avrupa işlerine kadar ilerlemesi neticesinde 17. asırda mehter musikisindeki pek çok unsur Batı müziği bestecileri tarafından benimsendi. Meşhur Viyanalı bestekar Mozart, yine Alman bestekarı Haydn bu müzikten ilham alarak besteler teşekkül ettirdiler. Mozart'ın meşhur Türk Marşı bir mehter marşı varyasyonudur. Yine Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümünü köst, davul ve zurna ile seslendirmesi bu etkilenmenin en meşhur örneklerinden birisi. Yine Beethoven'ın Atina Harabelerinde adlı bir bale süitinde Yeniçeriler Marşı var. O da mehter musikisinden ilham alarak yaptığı bir bestedir. Yine Mozart'ın ve Fransız besteci Georges Bizet'in efendim mehter müziğinin tesirinden kalarak Alla Turca tarzında, yani Alla Turca Türk usulü, Türk tarzı demektir, Alla Turca adında besteler yaptığını bilmekteyiz. Efendim, Osmanlı Devleti'nde mehter musikisi bir askeri mızıka teşkilatıdır. Tarihte devletin hakimiyeti, hükümranlık sembolü, istiklal sembolü olarak yer almış ve çok ehemmiyetli bir yer tutmuştur. Öyle ki padişahlar mehter nöbetlerini, konserlerini ayakta dinlerlerdi. Her devirde beğeni kazanmış, günümüzde de tarihin sesi olarak yaşatılmaktadır ve konser vermeye gittiği her ülkede çok büyük rağbet toplamaktadır. Ve dünyadaki pek çok askeri bando, özellikle tarihi bandolar içinde hep birinciliği almıştır. Ve Brüksel'deki, Viyana'daki konserlerinde Avrupa basını, Yeniçeriler, Türkler Viyana'yı fethettiler, Brüksel'i fethettiler şeklinde başlıklar atmışlardır bu mehter konserleri sebebiyle.
Yeah.
Sevgili dinleyiciler, Anadolu'da kadın giyiminin en mühim unsurlarından bir tanesi. Adına yazma deyin, yemeni deyin, çit deyin, çevre deyin, fark etmez. Başlarına bağladıkları, gerek örtü olarak, gerek başlarına giydikleri örtünün üzerine sardıkları bu giysi, günümüzde de kadın modasında fular olarak veya çeşitli aksesuar olarak kullanılmakta. Sadece başa bağlanmazdı bu tabii. Bundan efendim minder yapıldığı, seccade yapıldığı da olurdu. Şimdi bazı genç kızların üzerinde ben bu yazmadan pardösü bile gördüm, ceket bile gördüm. Onu aksesuar olarak kullanmışlar. Bunların kumaşı tülbent kumaşı olurdu, mermer şahi olurdu, bazen ipekli olurdu. Ama ne adı ne de kullanılan kumaş desenleri kadar önemlidir. Yazmayı yazma yapan onun desenleridir. Öyle ki yazma deseni efendim bir ad olmuş, bir nam olmuş. Tokat'ın yazmaları da 600 senedir oranın, o beldenin insanların efendim tabiatta gördükleriyle rengarenk desenlenmiş. Süsleri fırçayla işleniyor veya ağaç üzerine kazılmış kalıplar vasıtasıyla ince kumaşlara basılıyor. Hem güneşte hem de suda solup yok olmuyor. Nefis desenleri, çiçeklerle, meyvelerle efendim teşkil edilmiş desenleri, rengarenk renkleriyle efendim sarı, bordo, mor renkleriyle pek çok Türkiye, pek çok maniye konu olmuş. Aynı zamanda yapıldığı beldenin ekonomisine de mühim katkılar sağlamış. Efendim, yazma desenleri hayatın içinden çıkmış desenlerdir. Ve bu desenler başları, omuzları, gövdeleri yıllardır süslemekte. 5000 yıllık tarihinde 14 devlete, birçok beyliğe hayat mekanı olmuş Tokat ve yazma sanatının da merkezi olmuş. Rivayete göre Osmanlılar devrinde yazma yapılmasına müsaade verilen tek yer Tokat imiş. Tokat yazmacılığından elde edilen gelir bir has, bir tımar şeklinde valide sultanlara ayrılmış ve valide sultanların geliri, yani bu yazma üretiminden elde edilen hasılat valide sultanlara gelir tayin ediyor, tayin edilmiş. Bu has denilen bu taksimin geliri artınca yazmacılık daha geniş bir sahaya yayılmış ve yeni atölyeler ortaya çıkmış. 40-50 yıl öncesine kadar 5 büyük handa sürdürülürmüş bu sanat. Bugün ağırlıklı olarak Tokat'taki Gazioğlu Hanı'nda yaşıyor. 200 sene önce ticaret yolu üzerinde soluklanmak üzere yapılmış bu kervansaray. Mimari yapısını da aynen muhafaza etmiş. Tek farkı eski konaklama odalarının bugün yazma atölyeleri olarak kullanılması. Bir de Tokat Sanayi Sitesi'nin yanında Yeni Yazmacılar Sitesi var. Orada da pek çok atölye bu konuda faaliyetini sürdürüyor. Tokatlar iki tür yazma yapıyorlar sevgili dinleyiciler. Kara kalem yazma ve elvan yazma. Elvan yazma yani baskı yazma. Kara kalemde motifler bir tek renkle ve fırça kullanılarak yapılıyor. Renk siyah veya mavi zemin üzerine siyah. Kalın çizgilerle de çevresi geçiliyor. Baskı yazma ise daha zor ve daha emek isteyeni. Süsler ahşap üzerine kazınmış. Ki bu ahşap da ıhlamur ağacı olmalı. Kalıplar vasıtasıyla basılırsa işte buna elvan baskı diyorlar. Elvan yazma diyorlar. Baskı yazma diyorlar. Neden ıhlamur ağacı? Çünkü yumuşak, oyması, şekil vermesi nispeten kolay oluyor. Kalıplar üzerine açılmış kabartmaların içi çeşitli renklerle dolduruluyor. Sonra yumuşak bir yere kumaş seriliyor ve bu kumaşın üzerine kuvvetle bastırılıyor. Eğer baskı hatası varsa hatayı fırçayla rötuşlayarak düzeltmek mümkün oluyor. Ayrıca sap, benek, tohum gibi ayrıntılar içinde fırça kullanılıyor. Aynı kalıbı kullanarak değişik renkte, hatta değişik desende yazma elde etmek mümkün. Çok renkli baskı zaten Tokat yazmalarının bir hususiyeti. Bu renkler de Tokat'a has. Kırmızının koyu tonları, bordo, patlıcan moru ve de siyah. İki desen hep öne çıkmış ayrıca. Birisi kırmızı veya kırmızımsı mor yüzeyi tamamen doldurularak sarı, yeşil, siyah renklerle içine 9 tane desen yerleştirilmiş. Buna Tokat içi dolusu deniyor. Diğeri Tokat elmalısı. O da siyah zemine kırmızı veya kırmızı mor olarak basılan bir elma motifi. Buna da Tokat elmalısı deniyor. Öbürüne Tokat içi dolusu, buna Tokat elmalısı. En çok Tokat yazmalarında rastlanan desenler bunlar. Efendim, yazmalarda kalıp mühim ama kalıbın ustasından söz etmemek olmaz. Siparişe göre çalışan hususi kalıpçıları var bu sanatın. Osmanlılar zamanında yazma kalıpları Tokat dışında İstanbul'da kum kapılı ustalar tarafından hazırlanırmış. Bir de Kastamonu'da hazırlanırmış. Kumkapı'da artık yazma kalıbı hazırlayan usta kalmadı ama Kastamonu'da hala kalıpçı ustaları var. Bu ananeyi devam ettiriyor. Ve her sanatçının, her kalıp sanatçısının kendi üslubuna göre desen kalıpları var. Yazmacılığın en mühim unsuru bu. Kalıp oymacılığı çok sabır ve el hüneri istiyor. Yani herkes yazmacı olabilir ama kalıp ustası olamaz. Efendim, bir yazmanın süsüyle baskı kalitesi en mühim hususiyetleri. Ve bu kalıplara basılmış, renklenip süslenmiş yazmalar birikince tavandaki cereklere asılıyor. Hanların içindeki havuzlarda ve üst kattan avluya uzanan cereklerde rengarenk bir manzara. Evliya Çelebi de bu harika manzaraya şahit olduğumu bilinmez ama Tokat yazmalarını övüyor seyahatnamesinde. Beyaz pembe bezi Diyar-ı Lahor'da yapılmaz. Güya altın gibi mücelladır. Kalemkar basma yüzü, münakkaş perdeleri gayet memduh olur diyor. Yani Tokat'ın beyaz pembe bezi Lahor'da bile yapılmaz. Lahor ki Pakistan'da dokumalarıyla meşhur bir yer. Sanki altın gibi parlaktır. Tülbent basma yüzü, nakışlı örtüleri gayet övülmeye değerdir diyor Evliya Çelebi. Tokat has yazma desenlerin isimleri enteresan. Biraz evvel söyledik. Tokat içi dolusu var. Tokat elmalısı var. Başka Tokat beşlisi var. Tokat üzümlüsü var. Tokat yarım elmalısı var. Tokat kirazlısı var. Tokat içi boşu var. Purket var. Kaşık sapı var. Kaynana yumruğu var. Asma yaprağı var. Trabzon kenarı var. Böyle çeşit çeşit yazma isimleri, yazma desenlerin isimleri var. Ama en çok rastlananı Tokat elmalısıyla Tokat içi dolusu. Tokat yazmalarında zemindeki al rengi sağlayan alizarın renkli boyası. Bu boya bitki köklerinden ama artık modern tekniklerle Almanya'da elde ediliyor. Talep olmadığı için artık üretimden kaldırılmış. Teknoloji gelişince artık serigrafi tekniğine geçmişler onlar da. Yani artık Tokat'ın kendine has yazmalarının renk ve diğer özellikleri tam tamına eskisi gibi değil. Ama gelenek o hala sürüyor. Yazmacıların cereklere serdikleri yazmalar da hala gözlere ziyafet çekiyor. Türkiye bile intikal etmiş. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sarardın soldun da sevdaya mı uğradın? Başındaki yazmanın çiçekleri solmaz mı? Kız açsana yüzünü biraz görsem olmaz mı? Manilere, türkülere bile Tokat'ın yazmaları aksetmiş.
yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Ben sana varacağım da sen beni alır mısın? Ben sana varacağım da sen beni alır mısın? Yakası da sıra sıra nakış ya, pişliğin yakası da sıra sıra nakış ya. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış ya. Kurban olan boyuna da o ne güzel bakış ya. Yolladım seni de yollar yormasın seni. Yola yolladım seni de yollar yormasın seni. Özür elinden tuzun da bana yollasın seni. Özür elinden tuzun da bana yollasın seni. Özür elinden tuzun da bana yollasın seni. Özür elinden tutsun da bana yollasın seni.
Nesi meşhur? Pek çoğunuzun aklına gelmiştir nesi meşhur olduğu. Aklına gelmeyenleri de bir hatırlatalım. Hiç İstanbul, Ankara arasında bir seyahat yapan olmuşsa, trende olsun, otobüste olsun, İzmit'e geldiğimizi nereden anlarız? İçeriye bir şey satmak için gelen çocuklardan. Ne satar o çocuklar? Sepetlerin içinde pişmaniye. Evet, İzmit'in en meşhur mahsulü pişmaniye. Ve pek çok kimsenin aklına da hemen İzmit'i getiren bu güzel tatlı. Efendim, sadece pişmaniye denmiyor. Neden pişmaniye dendiğini de çok kimse merak eder. Fakat tarihte peşmek demişler, tel helva demişler, keten helva demişler, çekme helva demişler, saray helvası demişler. Fakat hepsi aslında bir pişmaniye. Tabii İzmit de ünlendi, bu İzmit'in dört bir yanında ünlendi ama aslı İran tatlısıdır. İran'da peşmek olarak biliniyor. Peşmek söylene söylene efendim pişmaniye ismini almış. Kimilerine göre de efendim bunu yapmak, ki ben öyle düşünmüştüm, o kadar zahmetli, o kadar ustalık istiyor ki, kıvam tutturmak çok zor çünkü. Kıvam tutturmak, ustalığın püf noktası kıvam tutturmakta. Ondan dolayı pişmaniye yapıyorsunuz, kıvam tutturamıyorsunuz. Bir daha artık yapmaya pişman oluyorsunuz. Bu rivayet tabii. Peki Anadolu'ya nasıl geldi? Bunu bilen yok. Fakat İran kültürü, Anadolu kültürü birbirine yakın. Anadolu halkını teşkil eden Türklerin çoğu İran üzerinden geldiler. Onun için pişmaniyenin de onlarla Anadolu'ya gelmesi mukadderdir. Fakat en çok sarayda tutulmuş, sarayda yenmiş. Saray bu tatlıyı sevmiş. Yapımı çok zahmetli olduğu için pahalı bir tatlı. Onun için saray helvası adını almış. Hala Mudurnu'da benzerini saray helvası adıyla üretiyorlar. Kastamonu'ya gidiyorsunuz, orada çekme helva çıkıyor karşınıza. Şehrin en nadide hediyeliği. Bakıyorsunuz bu da aynı. Antalya'ya gidiyorsunuz, orada keten helvası denilen ve eskiden sıra eğlenceleri yapılırmış, orada aranan tatlısı keten helvası. Maniler eşliğinde sıklıkla yapılan bir helvaymış. Artık fazla şeyde kalmamış, Antalya'da kalmamış ama orada da pişmaniye keten helvası adıyla var. Eskiden genç kızlar sine etrafında dizilirlermiş. Maniler söylerlermiş, bilmeceler sorarlarmış. Eskiden Ramazan gecelerinde işte o zaman yemek üzere üretirlermiş bunu. O zaman tel helvayı. Ama hepsinin ismi bir tarafa pişmaniye adıyla efendim yayıldı, tanındı. Pişmaniye deseniz hemen herkes biliyor bu meşhur tatlıyı. İzmit'e nereden gelmiş bu pişmaniye? Rivayet o ki İran'dan gelen Ermeni ustalar getirmiş. Bu peşmek, İranların peşmek dediği tatlıyı. İzmit'te bilinen en eski pişmaniye ustası Kandıralı Hayri Usta. Fakat pişmaniyenin ticari kimliğine ilk olarak Hacı Agob adında bir Ermeni şekercisi efendim yapmış. Pişmaniye bu kadar meşhur onun sayesinde olmuş. Çünkü bu şekerci Agob, Dolmacıyan soyadı da, 1. Cihan Harbi esnasında dükkanını kapayıp buradan göçmüş. Onun çırağı İbrahim Ethem Efendi Kapanönü semtinde bir dükkan açmış ve pişmaniye sanatını devam ettirmiş. Kendisi İzmit Muhasebe Başkatipliğinde çalışıyormuş İbrahim Ethem Efendi. Bu Agop Dolmacıyan'ın çocuklarına da Türkçe ve Fransızca öğretirmiş. Bir vazifesi de buymuş. Gele gide gele gide Hacı Agop'un dükkanına bu mesleğin inceliklerini ondan öğrenmiş. Hacı Agop Ermeni sürgününde 1915'te sürgüne yollanınca bütün Ermenilerle beraber Ethem Efendi'nin imalathanesi efendim pişmaniye ustalarının yetiştiği bir mektebe dönüşmüş. İbrahim Ethem Efendi de Hacı Agop'tan kalma bu geleneği kapan önünde açtığı dükkanda devam ettirmiş ve İzmit'in bu kadar meşhur tatlısını günümüze kadar intikal etmesinde Agop Efendi neyse İbrahim Ethem Efendi de mühim bir rol oynamış. Ama bilinen en eski usta Kandıralı Hayri Usta'dır. Pişmaniye, kavrulmuş unu bu ağdaya yedirmek suretiyle yapılan bir tatlı. Bunun izini İzmit'te de sürebilirsiniz, Kastamonu'da da sürebilirsiniz. Kastamonu'da meşhur çekme helva adıyla anılan pişmaniyenin çok muazzam atölyeleri var. Efendim, şeker, su ve limon tuzundan müteşekkil bir ağda malum. Kazanlara konuyor, kaynıyor, içinde dereceler var. 25 dakika boyunca kaynıyor, ağda halini alıyor. Ondan sonra karışımı bırakıp bir tarafta da meyane yapılıyor. Yağ kızdırılıyor kazanlarda, un kavruluyor, sürekli karıştırılıyor ve bu şekilde birbirine yedirerek efendim bu çekme helva, Kastamonu'nun çekme helvası, İzmit'ten pişmaniye dedikleri tatlı meydana getiriliyor. Efendim Kastamonu'da iki tür çekme helva yapılıyor. Bunlardan şeker nispetleri ve takdim ediliş şekillerine göre saray helvası veya çekme helva olarak adlandırılıyor bunlar. Saray helvası baklava dilimi şeklinde hazırlanıyor. Burada şeker nispeti daha fazla. Çekme helva kare şeklinde yapılıyor. Şekeri tadı daha azdır. İzmit pişmaniyesi daha da şekerlidir. Bu arada meyaneden efendim o pişmaniyenin, çekme helvanın, saray helvasının mis gibi kokuları meyanesinden geliyor. Yağ ve un orada kavruluyor çünkü. Efendim ustalar bu meyaneye bir yandan karıştırıyorlar efendim, hem de ısı veren başka bir makineye koyuyorlar. 20 dakika sonra meyane çekme tepsisine yayılıyor ve 10-15 dakika dinlendiriliyor. Bu arada ağda kıvama geliyor. O da soğuma taşı var. Oraya dökülüyor ağda. Biraz bekletiliyor. Sonra spatula ile ortaya topluyorlar. Tabii kıvamı yumuşak, yoğunlaşıyor. Sonra ağartma makinesine alınıyor. Orada da 3-5 dakika çırpılıyor. Şeker beyazlaşıyor. Meyhanenin beklediği çekme tepsisine alınıyor. Tepsinin bulunduğu makineye 5-6 tane kol bağlı. Kollar ileri geri hareketlerle itip çekerek helvanın tel tel olmasını temin ediyorlar. Tabii iş başında ustabaşı var. Yanında da güçlü kuvvetli 3-4 kişi var. Ondan sonra makineyi devre dışı bıraktığınız zaman kol gücüyle yapmak mümkün. Ama şimdi makineler var. Artık eskiden olduğu gibi kol gücüyle yapmaya gerek yok. Ama vaktiyle bu makinelerin olmadığı zaman pişmaniye yapmak için şöyle güçlü kuvvetli 4-5 kişi bir araya gelip efendim bu helvayı tel tel haline getiriyorlardı. Şimdi artık kalmadı bu. Simit şeklinde yuvarlıyorlardı. Ağdayı meyhane ile beraber çevirip birbirine yediriyorlardı. Makinedeki kol gücünün yerine burada bilek gücü var. Efendim bu çekme helvada çevirmek çok mühim. Çünkü yapılan en küçük hata bütün emeklerin boşa gitmesi demek. Baştan dedik ya pişmaniye bundan dolayı belki de verildi. Bütün yaptıklarınız boşa gidiyor. Arada bir böyle sekiz şeklinde kıvırıyorlar ustalar ağdayı. Sonra ortayı kenara çeke çeke tel tel yapıyorlar. Uzunca bir zaman geçtikten sonra pişmaniye hazır oluyor. Ancak arada sert şekerler var. Onlar da havalandırılarak ayıklanıyor. Tel tel pişmaniye dinlenme tepsisine alınıyor. 10-15 dakika bekletiliyor. Pişmaniye daha sonra eleme makinesine alınıp toz haline getiriliyor. Alttaki tepsiye inenler karıştırılıp helvanın her yerinin aynı ısıda olması temin ediliyor. Sonra antep fıstığı serpilip üzerleri düzleniyor, tartılıp presleniyor. Her biri 20 gram kadar gelen kare veya baklama dilimli helva dilimleri fıstıklı veya sade olarak dolum makinesine koyuyorlar, kutuluyorlar. Hediyelik kutular halinde vitrine takdim ediliyor. Bu Kastamonu'da çekme helvanın yapıldığı usul. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hangi adı taşırsa taşısın pişmaniye aynı şekilde üretiliyor. Helva tatlının adı. Arapça helva demek tatlı demek. Hulvi tatlı demek. Efendim fakat şimdi bizde bir hususi yemeğin adı olmuş helva. Vaktiyle saraylarda padişahın arzusu üzerine çektirilirmiş bu helva. Köylerde uzun kış gecelerinde siniler etrafında toplanan kadınların eğlencesiydi. Un var, yağ var, şeker var. Ne duruyorsun helva yapsana deyip sininin başına geçilirmiş eskiden. Bir yandan oyunlar oynanır, maniler söylenir, türküler tutturulurmuş. Saray helvasını çekenler ise bir çeşit oyun kurbanları olurmuş. Nesine helva çekmecesine diye müsabaka yapılırmış. Kaybeden padişah için helva çekmeye gidermiş. Çok eski yıllarda tabii. Ve helva o kadar tutulan bir tatlı olmuş ki saraydan en ücra köylere kadar herkesin sevdiği efendim yemeğe can attığı bir tatlı olmuş. Çünkü sohbet etmeye, muhabbet etmeye, hoşça vakit geçirmeye sebep olmuş. İşte bu helvaların günümüze kadar intikal eden en güzel numunelerinden, misallerinden birisi pişmaniye, namı diğer saray helvası, tel helvası, keten helvası. Yiyenlere afiyet olsun. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.